Ayrım 28, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol Sefa Kaplan, sayfa 227. Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey'in Lozan Sulh Konferansı hakkında sual önergesi ve hariciye vekaleti vekili Rauf Bey'in şifahi cevabı. Meclis Başkanlığı'na. Fransa, İngiltere ve İtalya temsilcilerinin Lozan Sulh Konferansı'na iştirakten evvel toplanarak temsilcilerimize karşı alacakları ortak cephe esası üzerinde birleştiklerini ve aralarında tam anlaşma hasıl olduğunu matbuat neşir ve beyanda birlik içindedir. Aralarında Monsieur Poincaré gibi Türkiye'nin hakkını, hukukunu tanımış, Türkiye'nin yalnız mağlup hukukunu geri çevirmek gayesiyle harbettiğini, hakkı teslim ve kabul edilmeyince silahını elinden bırakmayacağına kanaat getirmiş, büyük bir siyasi rical dahi mevcut bulunmuşken, bu anlaşmanın ve uzlaşmanın hangi esasa dayandığının ve hariciye vekaletinin bundan malumat derecesiyle milletimizin fikirlerinin tercümanı ve kanaati olan temsilcimizin haklı bir sulh elde etme yolundaki arzularını, bu uzlaşma ve birliği teşkil edip etmeyeceğinin hariciye vekili tarafından şifahen ve süratle beyanını teklif eylerim. 22 Teşri Nisani 1338 yani 1922 Bitlis Mebusu Yusuf Ziya. Rauf Bey devamlı. Efendim bildiğiniz gibi Fransa, İngiltere, İtalya hükümetleri bugün birlik temin etmiş değillerdir. Harbi umuminin başlangıcında aralarında bir itilaf ile birlikte hareketi kararlaştırmışlardır. Ve ayrıca da bir anlaşma ile tek başına sulh yapmamayı kabul etmişlerdir. Şu halde Türkiye sulhü bahse konu olunca tabiatıyla müşterek olarak geleceklerdir. Nitekim müşterek gelmişlerdir. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Dipnot, Mehmet Şükrü Koç, 1887-1938 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Karahisar'ı sahip, yani Afyon Karahisar milletvekili olarak görev yapmıştır. Ama Fransızlar kendi başlarına anlaşma yapmışlardır. Rauf Bey devamla. Evet efendim, arz edeyim. Bendenizce bu şeklin son ortaya çıkışı yeni bir şekilden çok yüksek bir şey tarzında kabul edilmemesi lazım gelir. Şükrü Bey arkadaşımızın buyurdukları gibi biz Fransa hükümetiyle Ankara'da imzaladığımız bir anlaşma ile düşmanlık haline nihayet vermiştik. Fakat sulh imzalamamıştık. Bugün imzalamak üzere bulunduğumuz veyahut yolunda yürüdüğümüz sulh, kat'i sulh olacaktır. Biz bugün isteriz ki istiklali için hayatta malik olduğu en kıymetli şeylerini fedaya alışmış olan Fransız milleti bizimle her türlü fedakarlığı göstererek yaşamak için lazım olan istiklalimizi müdafaa ettiğimizi takdir etsin. Bu milletin kamuoyu hiç şüphesiz çok zamandan beri bize lehtardır. Bu kamuoyunun lisanı beyanı olan Fransız matbuatı da bugüne kadar olduğu gibi bu hakikatleri neşir ile tekrar ile hakkımızda samimi duygularını, bizim şükranımızı kazanacak şekilde aleme ilan ile vazifelerini ifa etmiş olacaklardır. Efendiler, bugün Fransa hükümetinin yönetiminde bulunan büyük devlet ricali herhalde dünyada maruf ve en yüksek devlet adamlarından biridir. Bu hakikate şahit olmuş milletin en müteassıs doktor gibi nabzını muayene ve tetkik etmiş ve anlamış büyük bir devlet adamıdır. Bu malumat nazarı tetkikten geçirilirse herhalde Fransız milletinden, Fransız hükümetinden ve bunları temsil eden Fransız delegasyonundan ümitsiz olmamamız icap eder kanaatindeyim. Yusuf Ziya Bey, Bitlis, var olsunlar. Rauf Bey devamla, Yusuf Ziya Bey'in bu sualine bu suretle cevap vermiş olduğumu zannediyorum. Yusuf Ziya Bey, Bitlis. Muhterem arkadaşlar, hariciye vekili muhteremini kemali ehemmiyetle dinledim. Zannedersem kanaatlerime muvafık olmasa bile lisanlarını anladım. Çünkü muhterem vekil bir diplomat, bir siyasi lisanla sorduğum mesele etrafında söz söylediler. Elbette ki siyaset ve diplomat lisanı o hududun haricine çıkamaz. Bendenizin kanaatine gelince, İngiliz siyasileri daha doğru bir tabirle Gladstone Mektebi'nin bugünkü şakirtleri hala Lloyd George'ların gizli hedeflerini, hala kanlı emellerini kullanıyorlar. Ve İngiliz siyasetini eğri büğrü yollarla kanlı karanlık hedefe sevk ediyorlar. Yükselen insaniyet sesine kulaklarını kapamış ve dünkü Osmanlılarla bugünkü genç Türkiye'yi birbirinden fark edemeyecek bir bakar körlükle ve ağızlarında bomba olarak Lozan Konferansı kapısında bulunuyorlar. Ve bu şekilde konferans akdediyorlar. Lord Curzon'lar devamlı Türkiye'ye karşı alınacak müttehit cepheden bahsede de Lozan'a geliyorlar. İstiyorlar ki gizli hedeflerini, kanlı emellerini büyük Fransız milletine ve asırlarca istiklali için kan döken İtalyanlara da aşılasınlar. İstiyorlar ki insanlığı, kalpleri insanlıkla çarpan siyasileri ve yine insani emellerle dolu olarak ilk defa Lozan Konferansı'na koşan Türkiye temsilcilerine karşı müttehit bir cephe halinde çıkarsınlar. Bendenizin zannımca İngiliz siyaset çehresi budur ve zannedersem Lozan Konferansı'nda İngiliz siyaseti siyah bir örtü ile örtülüdür. Muhterem arkadaşlar, bu çehre, bu kanlı çehre karşısında yapılacak bir şey var ki, bütün beşeriyete, beşeriyetin insaflı ve hakperest evlatlarına bağırmak ve haykırmak lazımdır. Bugünkü Türkiye'nin yüksek ruhu, kurtarıcı kalbi sulh için, bütün beşeriyetin huzur ve sükûnu için çarpıyor, vuruyor. Bugün cihanda Osmanlı hükümetinin resmi defin ayininden dönen genç, dinç, zinde bir Türkiye vardır. Bugün cihanda o Wilson'ların, Lloyd George, Clemenceau'ların sesini dinleyen Avrupa nedir? Onlar bilmelidir ki onların sesi karşısında sara nöbetine tutulmuş gibi titreyen bir Osmanlı hükümeti yoktur. Bravo sesleri! Hakkını hukukunu arayan ve yalnız beşeriyeti adalet esasları üzerinde yaşatmak isteyen genç, dinç, zinde bir Türkiye vardır. O elinden silahı alınan, kolları bağlanan, esir edilen ve edilmek istenilen Osmanlı hükümeti tarihe, yokluğa karışmıştır. Bugün cihanda istiklali uğrunda ölmek ve ölürken tarihe ebedi bir nam bırakarak şan ile ölmek isteyen ve yoksulluklar, mahrumiyetler içinden yüce bir varlık çıkaran, elinde tüfeği süngüsü olduğu halde ayakta bekleyen genç zinde bir Türkiye vardır. Öyle bir Türkiye ki fiili harekatıyla varlığını bir kere daha cihana teslim ve kabul ettirmiştir. Öyle bir Türkiye ki kuvvettir, istikbaldir. Hala eski zihniyetle İngilizlerin karanlık emeller arkasından koşması, 20. asır medeniyetine bu zihniyetle hareketin temin edeceği müsbet netice olsa olsa bolca bir kan daha akıtmak olabilir. Binaenaleyh 20. asır medeniyetini bir defa daha İngilizlerin iğrenç, affedilmez siyasetlerine kahkahalarla güldürmek olur. Fakat ümit edelim ve itimat edelim ki Fransa Büyük İhtilalinden ilham alan ve asırlarca istiklali için kan döken İtalyanların ahfadı, hükümetlerinin siyasetlerinin bu karanlık duruma yönlendirilmesini kabul etmeyeceklerdir. Binaenaleyh efendiler, herhalde insani emellerle dolu olarak sulh konferansına giden Türkiye temsilcileri elleri boş dönmemelidir. Elleri boş dönecek olursa bütün cihan, bütün beşeriyet ve bütün medeniyet yeniden bir kan akıbetine atılacak, yeniden bütün müşterek beşeriyet kanlı akıbet içinde boğulacaktır. Asya'nın her tarafında yükselecek kan, duman, ateş tufanları, volkanları, bütün beşeriyeti, mazlum insanları, zalim insanları yeniden kana boyayacaktır. Çünkü Türkiye'nin sulh için yalvaran temsilcileri eli boş olarak dönecek olursa, Avrupa siyasilerinin imzalarıyla imzalı Avrupa milleti namına bir senet getirecektir ki, o senedin münderecatı bütün beşeriyet yek diğerini boğsun, mesuliyeti biz kabul ederizden ibaret olacaktır. O vakit mecburen ve bittabi bütün şark ve bütün şarkın müttehit milletleri ayaklanacak ve mecburen beşeriyet yek diğerini kanında boğmak akıbetine doğru gidecektir. Bunu insaniyet alemine işittirmek, bunu beşeriyete işittirmek bizim için bugün bir borç, bir vazifedir. Beşeriyetin geleceği için bu sadayı işitmek kafidir. Reis Yusuf Ziya Bey, izahatı kafi görüyor musunuz? Yusuf Ziya Bey, Bitlis, kafidir. Lozan'da 26. gün. Bakanlar Kurulu Reisi ve Dışişleri Bakanlığı Vekili Rauf Bey bir soru önergesini cevaplandırırken, Lozan'da 26 gündür devam eden konferansta olup bitenlere dair etraflı bilgiler veriyor. İngiliz ve Fransız delegasyonunun manevraları kadar petrol meselesi gündeme geldiğinde Lozan'a koşan bir takım insanların 2. Abdülhamid'in yasal varisleri olduğunu iddia etmeleri de son derece çarpıcıdır. Kapitülasyonların devamı, Düyun-u Umumi'ye ait borçların taksimi ve nihayet İstanbul'un statüsü ise en netameli konular arasında yer alıyor. Devre 1 Cilt 25 İçtima Birleşim Senesi 3 TBMM Zabıt Ceridesi 157. Birleşim 16-12-1338 yani 1922 Cumartesi 1. Celse Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri Katipler Süleyman Sırrı Bey Yozgat İbrahim Bey Mardin İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekaleti Vekili Rauf Bey Sivas. Efendim, muhterem mebuslardan Trabzan mebusu Hafız Mehmet Beyefendi ile Saruhan mebusu Avni Beyefendi Lozan'da cereyan etmekte bulunan sulh konferansı müzakeresi hakkında bendenizden bir sual önergesiyle malumat talep buyuruyorlar. Efendiler, konferansın bugün 26. gününü idrak ediyoruz. Yüce heyetinize müsbet ve kati, ortaya çıkmış herhangi bir hususta bir şekil gösterecek mevki ve vaziyette değilim. Çünkü gerek delegasyonumuz ve gerek sulh konferansına iştirak eden diğer millet ve devletlere mensup temsilciler heyetleri henüz bir şekil tespit etmemişler ve herhangi bir madde üzerinde anlaşıp bir şey neticelendirmemişlerdir. Ragıp Bey Kütahya, maateessüf. Ralph Bey devamla. Konferansta bugüne kadar bahse konu olan hususları sırasıyla yüce heyetinize arz edeceğim. Evvela Trakya hudutlarından müzakerelere başlanmıştı. Bundan evvel bu konuda genel kurula malumat arz etmiştim. Daha sonra adalar meselesi bahse konu oldu. Bunu takiben adli, mali ve iktisadi kapitülasyonlar bahse konu oldu. Bunların ardından düyun-u umumiye bahse konu oldu. Tamirat meselesi bahse konu oldu. Boğazlar meselesi bahse konu oldu. Ve bugün de büyük bir hararetle ekalliyetler meselesi müzakere edilmektedir. Fakat müzakere mevzu yapılan meselelerin hiçbiri bütünü itibarıyla neticelendirilmiş ve bir karara bağlanmış değildir. Vaziyeti şöyle tasvir edebilirim. Milletimizin her ferdinin iman ettiği ve istiklalimiz için elzem olan ve pek mütevazı bulunan şartlarımızı, ki misak-ı millimizdir, başlangıcından bugüne kadar cihana arz etmiştik. Bugün de aynı maddeler üzerinde meşru olan hukukumuzu muhafaza ile mükellef olan temsilcilerimiz, bütün konulara genel bakış noktalarının izahıyla meşgul oluyorlar. Denebilir ki karşımızdakiler bir harp müdafaa cephesini yoklar gibi cephemizi her noktadan yoklamak ve zorlamak vaziyetinde bulunuyorlar. Biz sulhperver olan milletimizin arzusu dahilinde, biz deyince murad ettiğim delegelerimizdir, sabır ve sükun ve fakat vekar ve sebat ile davamızı parlak bir surette müdafaa ediyoruz. Şimdiye kadar ancak bu temaslar devam etti. Bugün müzakere sırası ekalliyetler meselesine geldi ve bu mesele üzerinde iki günden beri hararetli münakaşalar cereyan ediyor. Henüz belli bir pratik neticeye ulaşıldığına dair hükümetimizin malumatı yoktur. Arz ettiğim malumatı sırasıyla ve hükümetinizce malum olan şekiller dairesinde ifade eyleyerek yüce heyetinizi aydınlatmak zaruretini görüyorum. Müsaadenizle bu noktalar hakkında hükümetinizin bildiklerini yüce heyetinize arz edeceğim. Adalar meselesinde Dodecaneze, yani 12 adaları hallolmuş bir mesele diye telakki eden bir kısım vardır. Bazı adaları askerden arındırılmış telakki eden diğer bir zümre vardır. Boğaz'a civar olan adaların ancak Boğaz meselesiyle müzakeresine taraftar olan temsilciler vardır. Bu vaziyet anlaşıldıktan sonra diğer bir meseleye geçilmiştir ki o da adli, iktisadi ve mali kapitülasyon meselesidir. Bunlara temas eden müttefik devletler ve ortakları ve konferansta bulunan diğer devletlerin temsilcileri adli kapitülasyonlar meselesine bazı teminat ve medeni kanunda tadilat şeklinde teklifte bulunmuşlar fakat bir neticeye ulaşmadan o noktada durmuşlardır. İktisadi ve mali kapitülasyonlar meselesine gelince, bu hususta üzülerek görüyoruz ki mukabil taraf hala Türkiye milletinin kapitülasyon ismine itiraz ettiği fikrine kapılacak kadar hataya sapmışlardır. Şevki Bey İçel, anlamadıkları için teessüf olunur. Ralph Bey devamla. Efendiler, bildiğiniz gibi kayıtsız şartsız istiklalini temine uğraşan milletimiz, kayıtsız şartsız istiklalini temin edecek olan bir sulh konferansına gitmiştir. Halbuki kapitülasyonlar siyasi istiklalimize ve milli istiklalimize en büyük engel olmuş ve milletimizi ilerleme yollarından en şiddetli engellerle men etmiştir. Müstakil Türkiye kapitülasyon kabul edemez. Türk milleti kapitülasyon ismine değil, bunun hükümlerinin tatbikatına karşıdır. Ve senelerden beri bunu yürürlükten kaldırmıştır. Görüyoruz ki arkadaşlar, diğer bir şekil teklifi tarzında, yani başka bir tarzı teklif ile gümrüklerimize kayıt koymak ve bazı tekliflerimize müddet tayini gibi bir takım mukabil tekliflerde bulunuyorlar. Tabii ki bunlar temsilciler heyetimizce münasip görülmüyor ve bu noktada durulmakla beraber ara sıra müzakere de cereyan ediyor. Bundan sonra düyun-u umumiye meselesi bahse konu olmuştur. Düyun-u umumiye meselesinde şimdiye kadar tali komisyonlarda elde edilebilen bir netice varsa o da düyun-u umumiyenin milli sınırlarımız haricinde bulunan ve şimdiye kadar henüz mukadderatları kararlaştırılmamış, imparatorluktan ayrılması halinde başlı başına yaşamak kudretini gösterecek olan diğer milletlere gelirleri nispetinde dağıtılmak esası üzerinde anlaşılmıştır. İsmail Supi Bey buradır. Yani manda altındakiler vermeyecek mi? Onlar hisselerini ödemeyecekler mi? Rauf Bey, biz manda altında bizden ayrılmış hükümet tasavvur etmiyoruz. Operatör Emin Bey, Bursa. Dipnot, Emin Erkul. 1881-1964 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Bursa Milletvekilliği yapmıştır. 1924-1928 yılları arasında ise İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. Henüz Büyük Millet Meclisi böyle bir karar vermemiştir. İsmail Supi Bey, Burdur. Bu bize ait bir mesele değildir. Rauf Bey, devamla. Tamirat meselesi bahse konu olunca müttefikler temsilcilerimize memleketimizde bulundurdukları askeri kıtaların masrafı olmak üzere işgal masrafı namı altında mühim bir alacak teklif etmişlerdir. Davet mi ettik sesleri? Salih Efendi Erzurum, İstanbul'da yaptıkları yağma ne olacak? Rauf Bey, devamlı. Hiçbir sözleşmeye erişmiş olmayan bu gibi işgalleri milletimizin kabul etmediğini bilen temsilcilerimiz tabii ki masraflar bahsine yanaşmamış ve kabul etmemiştir. Daha sonra Yunanlar gerek taarruzlarında ve gerekse malum tarzda memleketleri tahliyeleri esnasında o şirin memleketimizin tahribatı hakkında tafsilatlı müdafaada bulunmuş ve fakat bu müdafaa esnasında bu tahribatın kendi taraflarından yapıldığını itirafa mecbur olmuşlardır. Şu halde tamirat meselesinde henüz kat'i olarak bir şekil belirlenmemiş ve bu mesele hakkında da karar kabul edilememiştir. Bunun ardından boğazlar meselesi bahse konu edilmiştir. Bildiğiniz gibi misak-ı milliğimizde milletimizin boğazlar hakkında kabul ettiği esas boğazlardan deniz ulaşımını kabul fakat buna mukabil hilafet makamı olan İstanbul'umuzun Selahattin Bey Mersin ticari gemilerin geçişi. Rauf Bey devamla. Evet, deniz ulaşımını ve hilafet makamı olan İstanbul'umuzun emniyetiyle ayrılmaz bir surette irtibatı olan Marmara'nın emniyeti talep edilmiştir. Boğaz sahiline hakim ve sahip bulunduğumuzdan serbest geçişi kabul eden milletimiz, mukabil taraftan bu teminatın kendisi için kanaat bahş olacak bir tarzda bizi ikna etmesini istiyor ki, zannederim meşru hakkıdır. İtilaf devletlerinin veyahut müttefiklerin buna mukabil belirlenen teklifi, tüccar gemilerinin harp ve sulhte hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın geçmelerini, talep ve harp gemilerinin de Türkiye tarafsız olduğu bir zamanda, harp halinde bazı şartlara tabi olarak boğazlardan serbest geçiş teminini istemek olmuştur. Bulgaristan Karadeniz'in askerden arındırılmış bir hale getirilmesini, boğazlarda Tuna'da olduğu gibi trafiğin temini için bir komisyon bulunmasını talep etmiş, Romanya Karadeniz'in askerden arındırılmış talep etmekle beraber trafiğin boğazlardan serbest geçişi ve boğazlarda itilaf kuvvetlerinin bulunmasını talep etmiştir. Ali Şükrü Bey, Trabzon. Yaşasın çorbacılar! Dipnot. Ali Şükrü, 1884 yılında Vakfı Kebir'de doğmuş ve 1. Mecliste Trabzon Milletvekili olarak görev yaparken Topal Osman tarafından öldürülmüştür. Mustafa Kemal'e muhalif olanların yayın organı durumundaki Tan gazetesinin sahibi ve başyazarı Ali Şükrü Bey, esasen haricici olmayan İsmet Paşa'nın Lozan'da başarısız olduğunu, verilen resmi bilgilerle gerçeklerin birbiriyle bağdaşmadığını savunmuştur. Mustafa Kemal'in muhafız alayı komutanı Topal Osman tarafından 1923'te öldürülmesi mecliste büyük tartışmalara yol açmıştır. Tarihçi Mete Tunçay Ali Şükrü Bey'in katledilmesini muhalefete indirilen büyük bir darbe olarak niteler. Dipnot, çorbacılar o dönemde Bulgarlar için kullanılan bir tabir. Rauf Bey, devamla. Moskova Anlaşması'yla aramızdaki dostluk kurulan ve bu anlaşmanın hükümleri mucibince boğazlar hakkında karar alacak olan bir konferansa iştirak hakkını da haiz olan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan temsilcileri boğazların hemen hemen harbi umumiden evvelki vaziyete dönmesini talep etmişlerdir. En doğrusu yaşasın Ruslar sesleri! Arkadaşlar, boğazlar hakkında bakış açımız misak-ı milliden başka hiçbir şey değildir. İstanbul ve Marmara'nın emniyetini kefil olan ve bizi ikna edebilecek olan şartlar temin edilmek lazımdır. Bu şartların ne olması lazım geldiğini mukabil taraf göstermeli ve ispat etmelidir. Biz boğazların geçiş serbestliğine taraftarız ve bu fikirden de zerre kadar geri adım atmadık. Ancak dediğim gibi İstanbul'un ve Marmara'nın mutlak emniyeti gereklidir. Selahattin Bey, Mersin, neyle? Rauf Bey devamla, müsaade buyurun efendiler. Bildiğiniz gibi İstanbul yalnız bizim için hükümet makamı değil, aynı zamanda İslam'ın hilafet makamıdır. İslam'ın hilafet makamı olarak dünya üzerinde yaşayan ve düşünceleri teveccüh ettikleri istikametler herhalde dünya kamuoyunda mutlak olarak ehemmiyetle telakkisi icap eden 300 milyondan fazla İslam'ın da teveccüh merkezidir. İstanbul'un emniyeti hilafetin istiklali meselesidir. Hilafet makamı taarruzdan korunmalıdır. İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin emniyeti bahse konu olurken, karşımızda bulunan muhaliflerimizin, bizimle anlaşmak isteyen ve bizim anlaşmak istediğimiz müttefiklerin bu noktayı ehemmiyetle nazarı dikkate almaları lazımdır. Bizim boğazlar hakkında bugün düşündüklerimiz budur. Yani misak-ı millinin mutlak olarak ifadesinden başka bir şey değildir. Efendiler, İstanbul'da yakın zamanlarda hepimizin gördüğü ve bildiği acı tecrübelere şahit olduk. Harbi umuminin nihayetinde eski Amerika Reisi Cumhuru Mr. Wilson'ın malum olan taahhütleri üzerine bugün iktidardan çekilmiş olan İngiliz Başvekili Lloyd George'un Faik Bey, Cebeli Bereket, lanetullahu aleyhi laneten vasıha. Dipnot, Allah'ın laneti üzerine olsun, büyük laneti. Ralph Bey devamlı. Parlamentoda 1918'de dünya kamuoyuna ve kendi milletine ve İngiliz tebaasından olan İslamlara resmen ifade ettiği, Trakya ile Türklerin yurdu olan Anadolu Türklere kalacaktır ifadesine güvenerek, milletimiz sulha talip olduğundan ihtilaf devletleriyle anlaşmak için teşebbüs etmiş ve sulhun umumi olacağı cevabı üzerine bir mütareke akdetmişti. İmzalanan anlaşmada efendiler İstanbul'un işgal edileceğine dair hiçbir açık kayıt olmadıktan başka aksine dair protokollerde zikredilen açık kayıtlar vardır. Biz ahdimize sadakatle sabit kalıp boğazları açtıktan sonra ve İtilaf Deniz Kuvvetleri İstanbul'da demir attıktan sonra taraflarından İstanbul'un işgalinde hiçbir muhalefet tasavvur edilmediği bir anda İstanbul'u işgal etmişlerdir. Selahattin Bey Mersin, aynı hal tekerrür etmeyecek mi? Rauf Bey devamlı. İşte efendiler bizim endişemiz bu noktadadır ve endişemiz haklıdır. Çünkü pek yakın ve elim bir tecrübeye dayanıyor. Boğazlar meselesini düşünürken bu bakış açısını her zaman göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Efendiler, Lozan Konferansı'nda iki zıt fikir cereyanı vardır. Bu muhalif iki fikir cereyanı birbirine henüz yaklaşmamıştır ve yaklaşması için çok müşkülat olduğuna kanaatim vardır. Çünkü mesele esasdan anlaşılmamıştır. İki tarafın yaklaşma tarzı sulhun bir an evvel akdini neticelendirecektir. Zihniyet farklarını ifade etmek lazım gelirse, birisi mukabil tarafın zihniyetidir ki, hükümetimizi ve milletimizi Mondros Mütarekesi akdedildiği zamandaki vaziyetimiz bakış açısından muhakeme ediyorlar. Diğeri bizim bakış açımızdır ki, biz de Mudanya Anlaşması noktasından vaziyeti muhakeme ediyoruz. Operatör Emin Bey, Bursa. Haklı değil mi? Rauf Bey, devamla. Mondros mukavelesini mevcut addetmek büyük hata olur. Milletimiz o zaman o mukavemeleye aşırı sadakat göstermiştir. Her ahdinde olduğu gibi mahsurlarına rağmen aşırı riayet ve hürmet göstermiştir. Fakat efendiler, İtilaf Devletleri açıkça mütarekeyi ihlal etmiştir. Bildiğiniz gibi mütarekeler, muahedeler bir bütün teşkil eder. Bir maddesi ihlal edilirse diğer maddelerin de ihlal edilmesi kabul edilir. Adana'nın işgali anlaşmada yoktu. Şimendiferlerimize vaziyet etmek anlaşmada yoktu. Mali müesseselerimize vaziyet etmek anlaşmada yoktu. İstanbul'a asker çıkarmak anlaşmada yoktu. Onu anlaşmanın 7. maddesinin tefsiri suretinde yapmak caiz değildir. Çünkü aksinde protokollerde kayıt vardı. Anlaşmanın daha açık bir maddesi bariz olarak ihlal edilmiştir. Bizim ambarlarımızda topladığımız silah ve cephane tahrip edilmiştir. Kalelerimizdeki toplar tahrip edilmiştir. Ve bunlar açıkça tahrip edilmemesi şart olan maddelerdi. Şu halde efendiler, her noktadan tahrip edilmiş olan anlaşma bizim tarafımızdan katiyen muhtemir addedilmemiştir. Bu mesele üzerinden mülahaza ve münakaşa etmek doğru olamaz zannederim. Ve bu zihniyet sulhü çabuklaştırıp kolaylaştırmaz. Efendiler, söze başlarken arz ettiğim gibi sulh konferansının toplanmasının 26. gününü idrak ediyoruz. Zaman geçiyor, müzakereler uzuyor, bu çerçevede Mudanya Anlaşması ile İstanbul'da ortaya çıkan ve pek de tabii olmayan bir vaziyet vardır. Bir taraftan her fedakarlık mukabilinde öz vatanını kurtarmak arzu ve gayesiyle çarpan kalplerden, çelikten göğüslerden meydana gelen bir ordu ana yurduna gözünü dikmiş bakıyor ve her gün davasının kabul edilip emeline kavuşacağını bekliyor. Diğer taraftan İstanbul'da varlıklarını Mudanya Anlaşması ile kabul ettiğimiz ecnebi askeri kıtaları bulunuyor. Efendiler, burada bu vaziyetin nezaketinden istifade etmek isteyen başka insanlar da mevcut olduğunu farz edelim. Biz ne kadar ahdimize sadık olursak olalım, ne kadar sulhperver olursak olalım ve bu kanaatlerimize ne kadar riayetkar olursak olalım, bir tarafın sadakati ve hüsnü niyeti, meselenin aynı güzellikte neticelenmesine kâfi değildir. Diğer tarafında aynı hisle bağlantılı olması lazımdır. Efendiler, teessüfle söylemeye mecburum ki, bazı fesatlar bizim sulh arzularımıza engel olarak, güya kendi istikballerini temin edebilecekleri kanaatiyle kolaylıkla bu iki kuvvet arasına nifak sokabilirler ve arzumuz dışındaki bu vaziyet arzu edilmeyen bir şekle dönüşebilir. Hükümetinizin endişe ettiği nokta budur. Bunun için de bir an evvel müzakerelerin neticelenmesini arzu ediyoruz. Bu bakış açısından da böylece konferansın uzayıp gitmesine taraftar değiliz. Bu açıklamalarımı kuvvetlendiren bir hadiseyi yüce heyetinizin huzurunda zikri... Hüseyin Avni Bey, Erzurum, burasını pek muğlak söylediniz, maksadınız nedir, açıklığa kavuşturun. Rauf Bey, devamla, misalini söylersem anlaşılır. Yüce heyetinize arz etmek vicdani mecburiyetini hissediyorum. Mudanya Anlaşması'nda Çanakkale şehrinde konferansın kararının neticesine kadar varlıklarını kabul ettiğimiz bir İngiliz askeri müfrezesi vardır ve mukabele gereğince kuvvetlerini azaltmayacaktı. Efendiler, geçenlerde bu kuvvete aslen Ermeni olan bir takım insanlar amele namı altında iltihak ettirilmiştir. Bundan vazgeçtim efendiler. Amele namı altında Çanakkale'ye gelen Ermeniler, Çanakkale şehrinde örtülü Müslüman kadınlara tecavüz etmişlerdir. Lanet olsun sesleri. Mudanya Anlaşması'nı ihlal ediyor sesleri. Necati Efendi, Lazistan, bu adamları öldürmelidir. Tunalı İlmi Bey, Bolu, buna mukabil hükümetimiz ne yapmıştır? Neticeyi dinleyelim sesleri. İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekaleti Vekili Rauf Bey. Efendiler, vaziyetin ne kadar hassas ve nazik olduğunu nazarı dikkatinize arz ederim. Buna cesaret eden bu bedbahtlar diyeceğim, hükümetimiz tarafından tevkif edilmiş, fakat İngiliz Kuvvetleri Kumandanı bunları kendi adamları olmak üzere himayeye teşebbüs etmiştir. Faik Bey, Cebeli Bereket, alçaklığa sevk ettikleri insanları himaye etmek onlara yakışır. Rauf Bey, devamla, efendiler, tabii hükümet vazifesini yapıyor ve yapacaktır. İstanbul'da uzun müddet devamı caiz olmayan gayri tabii vaziyetin mahiyetini, hassasiyet derecesini izah için bir misal arz ettim. Bugün de sözlerimin başlangıcında sırasıyla açıkça ifade ettiğim gibi ekalliyetler hakkında müzakere cereyan ediyor. Müttefikler namına söz söyleyen Hariciye Nazırı Lord Curzon, Ermenilere bir yurt tayini meselesinden başlayarak, Britanya'da sesleri, cehennemde sesleri, Şevki Bey İçel, Türkiye'nin yurdu ancak kendisine kâfidir, Britanya'dan çıkarsın versinler. Rauf Bey, devamlı, diğer ekalliyetler hakkında da bazı bakış noktaları dile getirmektedirler. Nusrat Efendi, Erzurum, Ermeniler yurt nereden istiyorlar? Ermenilerin yurdu Erivan'dır, cehennemdir sesleri. Tunalı Hilmi Bey, Bolu, merak etme hocam, Amerika'da boş arazi pek çoktur, Wilson'larına müracaat etsinler. Reis, dinleyelim efendim. 28. ayrımın sonu, sayfa 237.